İyi günler sayın seyirciler. Yine bir adil yargı programında arkadaşım Kartal İş'le birlikte karşınızdayız. Bu akşam stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi 21. dönem Anavatan Partisi Denizli Milletvekili olan Sayın Beyhan Aslan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Beyhan Bey aynı zamanda bir hukukçu. Uzun yıllar avukatlık mesleğini icra etmiş. Kendisiyle bugün hukuk alanında bir sohbetimiz olacak.
Evet, tabii ki.
Ben konumuza o zaman programımıza şununla başlamak istiyorum. Demokrasi konusunda sizin hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. Şu an geldiğimiz nokta olsun, Türkiye'nin yakın geçmişini de göz önünde bulundurduğumuzda demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından neler söylemek istersiniz?
Tabii, demokrasinin temeli bir noktada hukuktur. Hukukun üstünlüğü, yani hukukun üstünlüğü deyince hem yönetenlerin hem yönetilenlerin hukuka tabi olması demektir. Hukuk önünde hesap vermesi demektir. Hukukun üstünlüğü demokrasinin olmazsa olmazdır. Ve demokrasinin üç ayağı var. İşte yargı, yasama, yürütme. Tabii yargı tamamen hukuku öne alan, hukukun üstünlüğünü denetleyici anlamda kontrol eden bir mekanizmadır. Yasama keza yine hukukun altyapısını oluşturan, yasalarımızı çıkartan ve bir kurum. Yürütme de hukuka uygun davranması gereken, hukuka uygun davranmadığı zaman hesap verilebileceğini şuurunda olan bir yapıdır. Yani yürütme hesap verebilmeli, yasama objektif ve toplumun ihtiyaçlarına uygun yasaları çıkartabilmeli, yargı da çıkan yasalara uygun olarak hem yönetilenleri hem yönetenleri hukuk ihlal edildiği zaman yargılayabilmeli, denetleyebilmeli. Bu üç kurum birbirinden bağımsızdır. Bu üç kurum birbirinin alanlarına müdahale etmemeli. Çünkü her üç kurumda millet adına, milli irade adına orada vardırlar.
Evet.
Bu üç kurumdan biri olmadığı zaman demokrasimiz topal olur.
Doğru
diye düşünüyorum.
Bu soruyu size sordum çünkü siz aynı zamanda meclisin en demokrat milletvekili ödülünü mü aldınız, değil mi?
Şimdi tabii 2000 yıllarıydı. Mecliste o yıllarda Haluk İpek Bey, bugün AK Parti milletvekili, Ankara milletvekili, onun başkanlığını yaptığı Türk Hukuk Enstitüsü vardı. Onlar o zaman en demokrat milletvekili, en demokrat yargı mensubunu ve birkaç dalda daha demokratlık odaklı seçimler yapmışlardı. O dönemde beni de meclisin en demokrat milletvekili olarak seçmişlerdi. Ben Haluk İpek Bey'in elinden öyle bir plaket almıştım.
Bayağı önemli bu.
Evet.
Peki ben şey mi? Neden hukuk? Yani neden hukuku seçtiniz?
Şimdi neden hukuku seçtim? Bir kere o benim çocukluktan bu yana hayalimdi. Rahmetlik babam da benim hukukçu olmamı çok istiyordu. Onun o dönemlerde Denizli Barosu'nda avukatlık yapan onun dostları vardı. Onlara hayranlık duyardı babam. İşte benim işte konuşurken işte oku onlar gibi oldu rahmetlik. Ben de hukuka karşı bir şeyim vardı. Yani bir ilgi duyardım. Sonra liseyi bitirdikten sonra o dönemde işte Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdik, mezun olduk.
Babanızın da böylece isteği yani yerine gelmiş
oldu. Babamın da rahmetin isteği de yerine gelmiş oldu. Ben burslu okudum o dönemde. İçişleri Bakanlığı'ndan burs almıştım. Ama normalde idareci olmam, kaymakam olmam gerekiyordu ama o dönemin şartlarında avukatlığı tercih ettim, avukatlık yaptık.
Hakimlik sarsılığı düşünmediniz.
Hakimlik, savcılık düşünmedim.
Evet.
Genelde avukatı tercih ettim. Stajdan sonra işte Denizli Barosu'nda avukatlığa başladım. Milletvekili oluncaya kadar orada 25 yıl avukatlık yaptım. Tabii o dönem içerisinde Denizli'de sivil toplum örgütlerinin gerek işte kültür dernekleri, spor derneklerinde başkanlıklar, yöneticilikler yaptım. Daha sonra da işte partilerin il başkanlıklarını da yaptım. İl başkanlığı yaptım. Daha sonra işte nasip oldu. Meclise geldik, milletvekili olduk. Evet. Orada da kendi dönemimde partinin hep grup başkan vekilliğini yaptım.
Doğru. Ama aynı zamanda Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu.
Şimdi ben tabii komisyonlarda ilk dönem görev aldım ama zaten grup başkan vekilleri kendi aralarında görev taksimi yaparlar. Belli komisyonlardan sorumlu olurlar.
Evet.
Ben o dönemde Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve ikisinden müteşekkil olan Karma Komisyon, İnsan Hakları Komisyonu ve Çevre Komisyonu da ben oraya takip ediyordum. Ve o komisyondaki gelişmelerle ilgili hem parti grubuna hem de genel başkanımıza bilgi veriyordum.
Evet.
Peki hukukta siz avukatlığı seçtiniz. Şu anda konuşunca yine aklıma geldi. Şu anda ciddi bir kadro açığı var ya. Yani mutlaka evet. Siz de yani fark ediyorsunuzdur. Ağır cezalar olsun. Birçok mahkemede bu var.
Evet.
Bu nasıl bu daha cazip hale gelip sizce bu kadro açığı kapatılabilir? Çünkü evet. bu yüzden uzun yargılama oluyor ve hakkaniyetli yargılamaları da engelliyor. Yani bir ağır cezanın bu kadar çok dosyaya bakması. Yani mesela bize bir yine bizim de biliyorsunuz 99'da yaşadığımız olaylardan sonra
evet.
iyice bu hukuk olayının içine girdik ister istemez. Ben yani Fransızca öğretmenliği okudum, Fransız kültürü okudum ama mecburen 15 yıldır artık hukukun her noktasına girdik.
Evet.
Mesela saat 4.30'da duruşma veriyorlar.
Evet.
4.30'a kadar en az 30 tane dosyaya bakmış oluyor heyet. 4.30'da girdiğiniz dosyada zaten artık bitmiş oluyor. Normal insan bu kişilerde. Evet. Ve girdiğimiz dosya 20 klasörden oluşuyor.
Evet.
Yani ne bekleyebiliriz ki? O gün geçiyoruz.
Şimdi her adli yılın açılışında Yargıtay başkanları konuşma yapar. İşte Barolar Birliği Başkanı konuşur. Hepsinin müşterek derdi budur. Yargının yükü. Şimdi ama her çözüm önerilerinden ziyade dertlenirler. Diz döverler. Tabii diz dövmek, dertlenmek çözmüyor olayı. Önemli olan çözümü ortaya koymak lazım. Fakat çözüm konusunda da hiç adım atılmaz. Yine adli yıl açılışı gelir. Gene aynı konular devam eder. Bakın bugün Yargıtay başkanlarının, geçmiş dönemdeki Yargıtay başkanlarının, Barolar Birliği başkanlarının konuşmalarının tümüne bakın. Hepsinde ortak payda vardır. Yargının yükü, kadro açığı, efendim yargının fiziksel yapıların eksikliği, işte hakimlerin özlük hakları ile ilgili konular. Şimdi işin tabii burada özüne girilmiyor. Aslında yapılacak olan şey, önce ciddi bir kadro açığı var.
Çok büyük tabii, 10 bin gibi
nüfusumuz, nüfusumuz artıyor. Hayat karmaşıklaşıyor. İhtilaflar artıyor. Yargıya intikal eden olay sayısı artıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde bu açığın kapatılması lazım. Bunun kapatılabilmesi için hukuk, hakimlik ve savcılık mesleğinin bir kere cazip hale gelmesi lazım. Yani mezun olanlar yargıçlığı ve savcılığı cazip kılmalı. Bir diğer nokta hukuk fakültesindeki öğrencilere o heyecanın verilmesi lazım. Hukukçu olma şuurunun, hukukçu olma bilincinin, hukukçu olma sorumluluğunun, hukukçu olma heyecanının verilmesi lazım. Eğer hukuk fakültesinde okuyan bir öğrencide hukukçu olma şuuru, hukukçu olma bilinci, hukukçuluğu olmanın kendine yüklediği sorumluluk duygusu yoksa o arkadaştan, o öğrenciden iyi hukukçu olmaz.
Evet, o nedenle adalet dağıtma, yani insanlara yardımcı olmanın,
elbette
hükmetmenin, adalet dağıtma o şevki hissetmeleri lazım yani.
Tabii ki. Adalet algısı öyle bir algıdır ki toplumu, eğer o algıyı toplumda sağlayamazsanız toplum sarsılır. Yani adalet algısı, toplumun adalet algısı çok önemlidir. Yani diyecek ki toplum, ben dağıtılan adaletten memnunum, mutluyum ve güveniyorum demesi lazım. Eğer adalete şüpheyle bakarsa, hakime, savcıya şüpheyle bakarsa, verilen kararlarda acaba derse toplum, o toplumda ciddi sıkıntılar olur. Tabii hakim ilkesi var. Yani insanlar herhangi bir suç işledikleri zaman hangi hakimin önünde yargılanacağını bilmeli. Yargı devam ederken hakimlerin değişmesi, savcıların değişmesi bunlar yanlış şeyler. Tabii hakim ilkesine de aykırı şeyler. Yani insan benim başıma bir olay gelirse beni falan mahkeme, falan hakim yargılar diyebilmeli. Yani hakimin, hakimlik teminatı dediğimiz, hakimin yer teminatı, yani görev yaptığı yerin teminatı sağlanmalı bir. Hakimin bu teminat, hakimin tarafsız olmasının ve bağımsız olmasının da teminatıdır. Hakim ya korkmamalı. Yani benim şu kararı verirsem benim tayinim çıkar. Şu kararı verirsem benim bağımsızlığıma halel gelir diye bir sıkıntı içine girmemeli. Bu nedenle hakim teminatı fevkalade önemlidir. Tabii hakimlerin özlük haklarına ilişkin düzeltmeler de gene yapılmalı. Hakimlik mesleği cazip hale gelmeli. Şimdi dediğiniz gibi saat 9'da başlayıp 4.30-5'te biten mahkemeler ve sabahtan akşama dosyanın kapağını açıp işte bir an evvel şu dosyayı bitireyim de diğer dosyayı geçeyim
sanıklar
düşüncesiyle yapılan yargılamadan hayır gelmez. Tabii insan, hakim de insan, ona da bir takatı var. Dolayısıyla yargılamayı doğru yapamıyor. Bir de hakim sanık ilişkisi açısından da çok önemlidir. Sinirleri bozuk bir hakim düşünün. Asabı bozuk bir hakim, sinirleri bozuk bir hakim. Karşısında sanıklar, bağırıp çağıran bir hakim. Olmaz. Hakim soğukkanlı olacak. Hakim sanıkla ilişkisini ona göre düzenleyecek. Tanığa bağırıp çağırmayacak. Yani önce hakimlerin çok sağlıklı olması lazım.
Evet, yani hakikaten onlar da insan ve gerçekten yoruluyorlar. Yani görüyoruz da yorulduklarını. Evet. Bu da böyle çok dediğiniz gibi yani karşısındaki kişi hitabı da etkiliyor. Yani sonuçta biz orada iki taraftan birisi oluyor. Ya sanık oluyorsunuz ya müşteki oluyorsunuz ve orada bir yargılama yapılıyor. Orada karşınızdaki kişinin size hakikaten adaleti gözetçine kanaatiniz gelmesi lazım. Yani siz elbette içinizde onu hissetmeniz lazım. Tabii. Ama hani o tempoda da bakıyorsunuz hani sonuçta teknik var ortada. Yani zaman, saat evet, hesabında, iş hesabında onu hakim olma ihtimali evet, yok o dosyalara.
Evet, evet.
Ama olay da böyle yürüyor.
Tabii. Bir de şu var tabii. Bir de önleyici hukuk dediğimiz, yani ihtilafları önleyen mekanizmaların olması lazım. Mesela şimdi davaların büyük bölümü devletle oluyor. Yani işte tapu, kadastro davaları, ormanla ilişkili davalar, efendim kamulaştırmayla ilişkili davalar. Ya devlet öyle bir idari düzenleme yapsın ki bu davalar olmasın. Evet. Şahıslar arasında davalar olsun. Yani iki kişinin ihtilafını çözsün. Devlet bizim öyle bir mekanizma kurmuş. Herkes mahkemelik oluyor da şeyle, devletle. Ya devletle mahkemelik niye oluyorsun? Devlet eğer idari mekanizmasını önleyici şekilde çalıştırsa, devletle mahkemeler bitse olay biter. Bu nedenle bana göre idarenin de hukuki ihtilafları önleyici tedbirleri alması lazım. Gitsin, kadastrosunu sağlıklı yapsın, efendim kamulaştırmasını idari birim içinde çözsün, mahkemeye intikal etmesin. Şimdi dolayısıyla önleyici hukuk dediğimiz, mesela şimdi kiracı ile kiralayan arasında sözleşmeler. De ki bunu, bu sözleşmeleri avukatın ya da yapması zorunludur de. Avukat iyi bir sözleşme yapsın, hukuki ihtilaf olmasın. Nasıl sözleşmeye yapıyorlarsa öyle de tahliyesi yapılsın.
O raddeye gelmesin olaylar.
O raddeye gelmesin. Evet, niye tahliye davaları olur?
Her şey net olsun böyle.
Her şey net olsun.
Hatası.
Yani geçirsin. Hukuki düzenlemeler sağlıklı olursa, idari düzenlemeler sağlıklı olursa, mahkemeye intikal eden dava sayısında azalma olur. Hakimlerin yükü azalır. Hem bu noktada yükü azaltmamız lazım, hem de kadroları çoğaltarak, hakimlerin yükünü azaltarak da adil yargılamanın önünü açmak lazım. Çünkü hakim yorulduğu zaman, hakim sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman kararını etkileyecektir. Tabii hakim olmanın da çok ciddi sorumlulukları var.
Doğru, tabii.
Hakimler ön yargılardan uzak olmalı. Yani hakim cübbesini giydiği zaman elbette her hakimin siyasi düşüncesi vardır. Çünkü onlar da insan. Her hakimin yetiştiği bir ortam vardır. Muhafazakar bir aileden yetişebilir, çok liberal bir aileden yetişebilir. Peki. Efendim ateist bir aileden yetişebilir. Yetişebilir de yetişebilir. Yani hakim de insan.
Tabii ki.
Onu yetiştiren, onu vücut veren bir takım dış etkenler olabilir.
Doğru.
Ve bu idolesini etki eder. Ama hakim cübbeyi giyip kürsüye oturduğu zaman her türlü ideolojiden, her türlü ön yargıdan, fikri yapıdan sıyrılması, onların hepsini arkaya atıp hukuku öne alması lazım. Dosyasının dışında bir şey düşünmeyecek. Ve dosyanın dışında hiçbir şey düşünmeyecek. Sanığı kızmayacak. Sanığı sevmeyecekler. Ve tamamen objektif olarak dosyayı toplanan delillere göre kararını verecek.
Çok ideal bir şeyden bahsediyorsunuz.
Ama bunun böyle olması
doğru
lazım. Hakimin ideolojisi diye bir şey olmaz.
Evet.
Hakimin savcısı, solcusu, inanana inanmayanı olmaz. Hakim cübbeyi giydiği an hakimdir. Ve önündeki dosyayla ilgili konunun dışında bir şey düşünemez. Ve toplanan delillere göre de en adil kararı vermek zorundadır. Ve özellikle savunma hakkının kutsallığını çok dikkat etmeleri gerekir. Sanığa savunmasını sonuna kadar, sonuna kadar ama söyleyeceği her ne varsa sanığın söylemesi lazım. Sanığın vekiline her türlü delili ortaya koymasını ve her türlü savunmasını yapması için ona o imkanı hazırlaması
lazım. Hele ki ceza davalarında değil mi?
Tabii ki ceza davalarında zaten genellikle savunma, ondan bahsediyorum. Hukuk davalarında da her türlü delili topladıktan sonra kararı vermesi lazım. Acele karar vereceğim diye delillerin işte toplanmadan karar verilmesi yanlış olur. O zaman da tabii Yargıtay yükü artmış oluyor. Kararlardan tatmin olmayan kişiler temiz ediyor. Bu sefer Yargıtay yükü artmış oluyor.
Mesela bizim de biliyorsunuz 99 yılında bir yaşadığımız operasyondan sonra bir dava açıldı. Peş peşe davalar karşılıklı devam ediyor. Mesela Yargıtay'a giden bir dosyamız 800 klasör dosya. 800 klasörü bir günde okuyup
evet.
Tebliğname mi diyorlar? Tebliğname
evet.
Diyorlar değil mi? Tebliğname düzenlediler.
Tebliğnameyi savcılık düzenledi.
Savcılık. Zaten savcılık.
Bir savcı.
Bir savcımız ve bir günde 800 klasörü
evet.
İnceledi. Ve tebliğname düzenledi. Yani bu evet. Nasıl bir hızdır, nasıl bir şey? Şimdi
evet.
Daha sonrasında tabii bizim dosyalarımız gidiyor oraya. Başkalarıyla da davalarımız var. Tekrar gitti oraya dosyamız. Biz dedik ki yani itiraz ettik. Yani yine aynı savcıya vermeyin dedik. Yine aynı savcıya verdiler. Yani o sizin konuyu zaten o biliyor gibi bir mantıkla. Yani burada biz hani evet. Hakkımızı arayamadık. Yani
evet.
Hani hakkınız diyorlar ki işte soruyoruz işte şikayet edin. Ettik. Ama göz göre göre aynı dosya aynı savcıya gitti. Yine aynı şekilde ve çok kısa bir sürede bizim dosyamız nasıl olduysa incelendi. Evet. Yine aleyhimize bir karar çıktı. Yani buna da bir önlem alınması lazım. Hani yargı bağımsız olsun tamam çok güzel bence de bağımsız olsun. Ama yargı bir şekilde de denetlenmesi lazım ve bu denetlenmenin de ciddi bir şekilde olması lazım. Yani evet. Siz eğer Yargıtay'daki bir üyeyi HSYK'ya şikayet ediyorsak zaten o ki üyeyi atayan HSYK ve Yargıtay'daki bir üyeyi yine Yargıtay'a şikayet ediyorsunuz galiba. Yargıtay 1 mi bakıyor Yargıtay üyelerine?
Başkanlık
üyelerine.
Önce başkanlık.
Yargılanmalısınlar
mesela, konuşalım. Mesela Yargıtay üyelerine bir olayınız oldu mesela.
Bir suç işledi Yargıtay üyesi.
Veya siz onu istemiyorsunuz.
Onu davasınız tabii. Para,
mesela bu kişiyi ben hiçbir zaman istemem. Ama ben bunu bakmasın dediğimde yine onun en yakın arkadaşı belki o kararı verecek. Evet. Tabii ki o karar çıkmıyor.
Evet.
Yani bu sistemin de çok düzgün bir şekilde işletilmesi evet. Lazım. Yani, ama bu nasıl işleyecek? Yani, evet. Nasıl olması lazım?
Şimdi işte bugün tartışılan konulardan biri de o. Yani hakimlerin suçlemesi veya hakim savcıların yüksek kurulu üyelerinin suçlaması halinde ne yapılacak, ne olacak şeklinde bugün tartışılan konulardan biri o. Tabii onların suçlaması halinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla şey yapacak, yargılayacak onları. Ama pardon ama biri suçlarsa hakim savcıların yüksek kurulu yargılayacak. Ama onların başkanları suçlarsa Anayasa Mahkemesi yargılayacak. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Türkiye'de özellikle kişiler arasındaki ilişkiler değil de siyasi davalar diyelim. Bu siyasi davaların konusu da çok değişik oluyor. Din endeksli siyasi davalar oluyor. İnanç endeksli siyasi davalar oluyor. İşte partilerin kapatılmasıyla ilgili siyasi davalar oluyor. İşte Cumhuriyet'le ilgili siyasi davalar. Atatürk'e Cumhuriyet hakaretle ilgili siyasi davalar. Bu tür davalar oluyor. Yani konusu tamamen siyasi olarak nitelendirilecek davalar. Maalesef bu tür davalar Türkiye'de objektif olarak değerlendirilmiyor. Hakimine göre. İşte bu çok yanlış bir şey. Bir dava hakimine göre, mahkemesine göre olmaz. Aynı davayı hangi hakim çıkarsa çıksın.
Doğru.
Hangi savcı çıkarsa çıksın aynı karar verilmelidir. O zaman hayır, hakimlerin bir takdir hakkı, bir yorum hakkı var ama o çok az bir şeydir. Önce yasayı uygulayacak. Yasanın yetmediği hallerde ve bir karar verilmesi gereken hallerde kendisinden bir şey katabilir. Ama biz de siyasi davalara, siyasi içerikli davalarda yasayı uygulamayı, özellikle Avrupa Birliği standartlarındaki yasayı, Birleşmiş İnsan Hakları mevzuatı çerçevesindeki gün maddeleri uygulamıyor. Tamamen kendi kanaatine göre yasaları yorumlayıp uygulayıp geçiyor. Hakimin kanaatine göre karar olur mu? Bir hakim böyle karar verecek, diğer hakim böyle karar verecek. O zaman işte toplumdaki algı değişiyor. O zaman işte benim hakimim A hakimi değil de B hakim baksaydı, B hakimi değil de C hakim baksaydı bu karar çıkmazdı düşüncesi kadar hukuku yaralayan bir olay olamaz. Evet. İşte onun için maalesef siyasi davalar hep böyle bakıldı Türkiye'de. Bir dönem işte tamamen bir grubun üzerine gidildi. Bir dönem bir başka grubun üzerine gidildi. Ya halbuki gruplar üzerine gidilmez.
Doğru.
Ya konu neyse sen önündeki davayı ona göre Türk Ceza Yasası'nın hangi maddesini ihlal etmiş kardeşim? Hangi madde var? O maddeyi bulup çıkaracaksın, ona göre kararını vereceksin. Sen ceza kanunu hiçbir maddesi ihlal edilmemiş ama benim kanaatime göre bunlar ülke için tehlikeli, bunlara bir ceza vermek lazım evet, gibi mantık
evet.
olamaz.
Evet.
Bu insan haklarına da aykırı, hukuka aykırı, düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne her şeye aykırı bir durum.
Çok doğru.
Ama bu insanın gelişmesine de aykırı bir durum. Onun için bizde maalesef bu oldu. Yani siyasi iktidar güce göre diyelim veya Yargıtay'daki güce göre, siyasi iktidardaki güce göre hakimler olayı objektifleştirmekten ziyade sübjektifleştirdiler. Ha, kendine göre tehlikeli gördüğü akımlardan bahsetmeye başladılar. Böyle bahsedemez hakim. Hakime göre tehlikeli akım makım olmaz.
Evet.
Hakim önündeki dosyaya bakar. Onun için yok irtica panorayası.
Evet.
Yok efendim Dinel'den gidiyor panorayası.
Bu suni olarak zaten.
Suni olarak evet, yaratılan evet, şeyler. Evet, ama evet, işte bu konular yargılanırken
tabii.
Hiçbir dava objektif olmadı.
Galeyan oluşturuluyor.
Evet. Hiçbir dava objektif olmadı.
Doğru.
Bir hakimin cumhuriyete bakışı, dine bakışı, efendim Atatürk'e bakışı, hepsi bu olaylarda rol oynadı. Halbuki önüne gelen dosyaya bakacak. Yani biz onun kanaatini yargılamıyoruz. Hakimin kanaati yargılanmıyor. Ama o da kendi yapısını, kendi kanaatini dosyaya aksettirmesin lütfen.
Tabii ki.
Orada objektif değerlendirir. Çok objektif karar verecek.
Tabii.
Sizin çok ilginç bir şekilde yaşadık. Ya, bir dosyanız vardı. Bu ana konumuzla ilgili olan bizim. Bu dosya iki suçtan yargılanıyorduk biz orada. İki suç açısından da zaman aşımı verildi. Dolayısıyla evet. Yargıtay'a gitti biliyorsunuzdur. Evet. Sonra Yargıtay bunu bir açıdan onayladı. Yanlış bir şekilde ikinci suçtan bozdu. Bozarken yani bozdum demedi. Bir de dosyanın içinde hiç geçmeyen iddialar, yeni iddialar ve yeni suçlamalarla
evet.
bozma kararı içinde de geçirerek geri gönderdim
mahkemeye. Evet, evet.
Mesela bu tür olaylar da oluyor. Yani belli ki i̇şte yani bu, tam evet. dediğiniz konu yani. Ve
zorlama.
Bunun sonrasında hani bundan yıllar sonra bu bozulmanın nasıl gerçekleştiğini de öğrendik.
Evet.
Yani dediğiniz gibi böyle işte birileri şey oluyor ben böyle ve bir şey de yapamıyoruz. Yani bunun delillerini sunuyoruz ortaya. Başka bir dosyada çıktı konuşmalar.
Evet. Evet.
Buyur işte net diyoruz, böyle olmuş diyoruz. Her şeyi anlatıyoruz. Evet. Sonrası da var çünkü onun. Ama diyor işte o delil ama olmaz, o sayılmaz diyor.
Evet.
Ya yani normal vicdan var. Net her şey ortada gözüküyor.
Evet.
Bir şey olmuyor yani.
Tabii delillerin yasal toplanması lazım.
Yasal toplanmış zaten evet. yani savcılık kararıyla
evet.
polis dinlemeleri ama başka bir dosyada evet. toplanmış.
Yalnız işte
onlar takılmış bizim, dinlemeye. Bizim o konu ortaya çıktı evet. yani.
Evet. Şimdi tabii ben şeyi izah edemiyorum. Bu gizli tanık olayı.
Evet, evet.
Gizli tanık olayı. Hı hı. Yasal dinlemelerdeki yorumlar. Şimdi yasal dinliyorlar. Dinliyorlar tabii. Yasal dinleme nedir? Mahkeme kararıyla dinleme.
Evet.
Bunlar da işte davalar delil oluyor ama şimdi o yasal polis orada yani daha kolluk kuvvetleri diyelim ki bizde o da çok sıkıntılı bir hadisedir kolluk kuvvetleri işi. Kolluk kuvvetleri onlar da kendi kanaatlerine göre bir fezleke hazırlıyorlar.
Ve fezleke hazırlayıp savcıya veriyorlar. Savcının yapması gereken işi, bir hukukçunun yapması gereken işi maalesef bize kolluk kuvvetleri, polislerimiz yapıyor. Savcı tembelliğinden dolayı diyelim bana göre. Veya kendi görevini onlara devrediyor bu noktada. Onlar da kendi kanaatlerine göre fezlekeli hazırlıyorlar. İşte biz bunu, bu adamın ceza alması lazım diyor. Aleyhine delilleri topluyor, lehine delilleri toplamıyor. Halbuki sanık hakkında, bir olay hakkında hem lehine deliller toplayacaksın hem aleyhine deliller toplayacaksın. Evet. Objektif olacaksın. Yani artıları da al, eksileri de al, ikisini bir araya getir, olayı değerlendir. Yok, sen sadece eksilerini al sanığın. Bunu ben bir ceza vereyim kanaatiyle, işte o düşünceyle başlarsan hiç artlarını alma. O zaman da tabii karar şey olmuyor, objektif bir karar olmuyor. Gizli tanık olayı. Ya gizli tanık olayını izah edemiyorum. Yani öyle bir olay oluyor ki sanığın düşmanı biri, sanığa düşmanca hisler besleyen, duygular besleyen, gerek ideolojik anlamda, gerek kişisel anlamda biri geliyor, gizli tanık oluyor. Şimdi peki bu gizli tanık söylüyor, bir şeyler söylüyor. Sonra onun şeklini, şemali değiştirip alıp götürüyorlar. Öbür adam da sanık ceza alıyor. Kendini savunma imkanı verilmiyor. Tabii, yüzleştirme tabii. imkanı verilmiyor. Gizli tanığın kimliğini bilemiyor. Böyle bir olay da hukukun şu anda içinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan biri gizli tanık.
Suistimale çok açık bir konu değil mi?
Suistimale açık bir konu ve bir kişiye eğer ceza verme niyetiniz varsa, ki kim niyetlenir? Hakim belki kendisi niyetlenmez de iktidar gücü niyetlenebilir. O anda güçler niyetlenebilir veya uluslararası örgütler niyetlenebilir. Artık bir takım güçler diyelim. Bir kişiyi eğer kamuoyunu küçük düşürmek istiyorsanız, onu cezalandırmak istiyorsanız gizli tanık müessesesi bunun için çok
ideal, evet.
ideal bir şey. Tabii. Gelir bir gizli tanık. Tabii. Gelir senin hakkında her şeyi söyler. Sen de elin kolun bağlı. Olarak gizli tanığın beyanlarıyla ceza alırsın. Toplumda da sana karşı değerler, yargılar değişir. Bu çok benim izah edemediğim bir konu.
Yani şöyle bir şey yaşadı bu gizli tanık evet. konusunda. Bir dosyada böyle gizli tanıklar oluşturuldu. Bu gizli tanıkları normalde savcı huzurunda vermesi gereken ifadeler kendi evlerindeki bilgisayarlarında çıktı. Ve içinde de notlar var. Bu daha sonra eklenecek. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Yani normal savcılıkta yapılan evet. ifade bilgisayarında çıktı gizli tanık.
Evet.
Bu nasıl bulundu peki? Bunlar gizli tanıklık yapıp iftira atıyorlar. Sonra, bir süre sonra geliyorlar diyorlar ki işte bize para verin, bu tanıklığımızı geri çekeceğiz diyorlar.
Tabii tabii.
Bu olay savcılığa yansıyor. Polis operasyon yapıyor, evleri basıyor. Birinin evinde şey çıkıyor, gizli tanık ifadesi çıkıyor, ben değilim diyor. Evet. Ötekinin evinde bu ifade çıkıyor. Hatta bir de konuşmaları var, işte yakında paracıklarımız geliyor, işte 200 bin lira mı olacak, onu bir kenara ayıracağım diyor, toplam bir para istiyorlar.
Evet, evet.
Böyle bir olay yaşanıyor yani evet. tam dediğiniz gibi yani, savcılığa tutması gereken dosya, evet. orada olması gereken dosya, kolluk kuvvetleri tarafından evet. şey de oluyor ve işin ilginci de şu, bu dosyayı oluşturan kişi de, yani kolluk kuvveti de, sizin yine hasfınız başka bir davada.
Tabii tabii.
Bu daha da korkunç. Yani tabii. sizin geçmişte olaylar yaşadığınız, davalaştığınız birileri hala o görevden devam ettikleri için size karşı ikinci bir hareketle kendi o davalarını bitirmek istiyorlar.
Şimdi zaten kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu kolluk kuvveti işi bizde. Çünkü kolluk kuvvetinin sicil amiri yürütmede.
Evet.
Ama görevi veren savcı. Sicil amiri yürütme organında, yani kuvvetler ayrımının yürütme ayağında.
Evet.
Ama sicil amirin orada ama görevi veren yasa şey yargı.
Yargı.
Peki ya savcıdan mı korkar? Bu sicil amir şey o kolluk kuvveti
yürütmeden
korkuyor. Tayinini yapan yürütme. Alıyor oradan oraya değiştiriyor. Peki ben yürütmeden korkuyorum ama yargının görevini yapıyorum. Ben nasıl yapacağım bu görevi? Onun için Avrupa Birliği de bu konuda bizi eleştiriyor. Bir kere savcıların sicil amiri olduğu veya yargının sicil amiri olduğu ciddi bir yargıya bağlı kolluk kuvvetlerinin kurulması lazım. Polisten bu görevin alınması lazım. Yani düz bildiğimiz kolluk kuvvet dediğimiz polislerden bu soruşturmanın alınması lazım. Yargıya bağlı soruşturmayı yapacak olan savcının, hakimin görev vereceği ki savcılar verir genelde polisin şeye bağlı olması lazım. Savcıya bağlı olması lazım. Şimdi Ne oluyor bu sefer? Savcı görev veriyor, mahkeme yapıyor, o da yürütme uygulamıyor. Ben diyor şeyden, bakandan emir aldım, yapmam kardeşim bunu diyor. Şimdi bakandan mı korkuyor, savcıdan mı? Bakandan korkuyor. Kendi müdüründen korkuyor. Kendi müdüründen, kendi amirinden, sicil amirinden korkan bir polis, savcının görevini, hakimin görevini savsaklar. Onu engellemeye çalışabilir. Onun için yapısal değişikliği yapmamız lazım. Ve bu yapısal değişiklik Avrupa Birliği standartları açısından değerlendirdiğimiz zaman elzemdir.
Evet.
Zaten ben önümüzdeki 4 ay sonra galiba yeni bir Avrupa ilerleme raporu verecekler hakkınızda. Şimdi ben o raporun çok kötü olacağını düşünüyorum. Hukuk açısından.
Evet.
Hele şu son yaşadığımız olayların da değerlendirecekler. Bayağı bir ciddi sıkıntılar
peki,
olacak.
Avrupa'da nasıl ayrı bir şey? Mesela Amerika'da bir FBI var. Evet. Veya o tarz bir yapılanma Amerika'da bir yani polis var. Polisin dışında ikinci bir polis teşkilatı mı olması lazım?
Yok.
Savcıların,
şimdi
Avrupa'da böyle mi oluyor? Yani? Yoksa
şimdi orada... şöyle, kolluk kuvvetlerinin savcıya bağlı. Yani polis gene onlar da tabii savcıya bağlı polisler bir noktada. Savcıya bağlı. Yani onun idare amirinin, sicil amirinin savcının olduğu bir kolluk kuvveti. Mesela biz binlerce polis besliyoruz. Ne yapılacak? Biri o yönde eğitilecek. Eğitimi de öyle alacak. Yani adliyenin kolluk kuvvetinin ne yapması lazım? Biraz hukuk bilmesi lazım. Sorgulamanın nasıl yapılacağını bilmesi lazım. Sanığa neler sorulur, neler sorulmaz. Sanığın avukatıyla olan ilişkileri nelerdir, neler değildir. Sanığın hakları nelerdir. Bütün bunları bilmesi lazım. Şimdi bunu düz polis bilmiyor.
Evet.
Ve bu konuda eğitim de almıyor. Şimdi ne oluyor Türkiye'de? İşte üniversite mezunu çocuklar boy post tutuyor. İşte onlara bir sınav yapıyorlar. 6 ay sonra polis oluyorlar. Aynı polisi trafiğe veriyorsun. Bir tayin çıkıyor. Karakola veriyorsun. Bir tayin daha çıkıyor. Efendim pasaporta veriyorsun. Böyle olmaz ki bu. Yani eğitim eğitimini ona göre almalı o kolluk kuvveti ve sorgulamanın bir rüknü bir parçası olacaksa hem savcıya bağlı olmalı hem de eğitimini ona göre almalı.
Branş o polisler gibi
branşlaşma
yani.
Gibi polisin onlar ayrı olmalı tabii ki. Hukuk fakültesinde de hatta bunların hukuk dersleri ayrı olmalı. Hı hı. Sorgu nasıl yapılır, nasıl olur, nasıl gidilir, sonra sanığın hakları nelerdir, hangi hakkınızı dönemde kelepçe vurulur, ne zaman vurulmaz, davetiye nedir, yakalama nedir, müzekkeri nedir, bütün bunları bilmesi lazım. Ve bilmeden
doğru, evet.
Bilmeden bunları olduğu zaman bu sefer insan haklarını ihlal eden bir polis şeyi çıkıyor karşımıza. Bunun olmaması lazım.
Evet.
Ve ev basıyor, bastığı zaman kurallara uymuyor, gidiyor, suç işliyor kendisi bu noktada. Onun için eğitimli, bilinçli ve bu konularda deneyimli bir yapının oluşması lazım. Bana göre Türkiye'nin en önemli konularından biri budur.
Güzel bir çözüm aslında değil mi?
Evet. Tabii.
Çözüm getirmiş olduk. Evet. İnşallah evet uygulanır.
Bir de ben hukuk fakültesindeki eğitimi de eleştiriyorum. Şöyle eğitim. Şimdi bizim hukuk fakülteleri 4 yıllık okullar.
Evet.
Şimdi Avrupa ülkelerinde avukat olmak, hakim olmak çok zor bir meseledir. Onlar çok daha eğitim alıyorlar. Uzun süre stajlardan geçiyor, eğitimden geçiyor.
Önce avukatlık yapıyorlar galiba bazı yerlerde İngiltere'de.
Sonra hatta belli yaş sınırları da var. Çok evet. Genç hakim olmuyor mesela. Duygularına hakim olur, hislerine hakim olur. Çok gençten hakim yapmıyorlar.
Hı hı.
Şimdi bana göre felsefe, psikoloji, sosyoloji.
Doğru.
Bu dersler hukuk fakültesinin birinci sınıfında hazırlık sınıfı olmalı.
Evet.
Bir yabancı dil bilmeliler. Hukuklarımız. O da elzem. Çünkü artık hukuk o sınırları aştı. Hele hele insan hakları gibi, hukukun üstünlüğü gibi konular sınır aşan kavramlardır. Yani sınırda kesemezsin. Türkiye'ye göre hukukun üstünlüğü başka, İngiltere'ye göre başka, Amerika'ya göre başka olmaz. Hukukun üstünlüğü hukukun üstünlüğüdür. Dünyanın her yerinde.
Evet.
İnsan hakları, insansın. Her yerinde insan hakları aynıdır. Yani bir başka ülkenin insan hakkıyla bizim ülke insan hakkımız ayrı değil. Sınır aşan kavramlar, sınır tanımayan kavramlar bunlar. Dolayısıyla hukuk fakültesi birinci sınıfın hazırlık sınıfında insan hakları, sosyoloji, felsefe, psikoloji, yabancı dil bunlar çok önemli dersler. Ve bu dersler seçmelik de olmamalı. Mecburi dersler olmalı. Felsefeyi bilmeyen, sosyolojiyi bilmeyen, efendim
mantığı, psikolojiyi bilmeyen adamdan hukukçu olmaz. Önce bunu bilmek lazım. Hukukçunun insanı tanıması lazım.
Bunun üzerine bina etsinler diğerleri.
Önce insanı tanıyacak. İnsan denen varlık ne? Onu tanıyacak. Çünkü
değerleri ne?
Değerleri ne? İnsanların insanı insan yapan değerler nedir? Efendim insan ilişkileri, insan toplum ilişkileri, toplum efendim mitingler, protestolar, onlar bunlar, oradaki toplum psikolojisi, birey psikolojisi, bunlar çok önemli şeyler. Ben birkaç yıllar milletvekili yaptığım dönemdeydi. Ben hukuk fakültesindeki dekan arkadaşlarla o zaman ziyaret edip konuştum, bunları anlattım. Dedim ki gelin dedim, bunu 5-6 yıla çıkartalım. Birinci sınıf hazırlık sınıfı olsun, bu dersler okutulsun. Sonra son sınıfta da nasıl doktorların 5. 6. sınıfta onlar polikliniklere dağılıyorlar.
Evet, pratik, evet, branş.
Gelin bunları adliyede yaptıralım son sınıfı. Adliyelerde yapsınlar diye ben o önerilerde bulundum. Mevzuatın değişmesi lazım. Sistemin değişmesi lazım. Bana göre hukukçunun bana göre önce bu olayı çok iyi kavraması lazım. Hukukçunun bir insan sevgisi de olması lazım.
Tabii.
Yani insan sevgisi olması lazım. İnsanı tanıması, toplumu tanıması, cezaevindeki yatan sanığın psikolojisini bilmesi. Yani hukukçuluk çok farklı bir meslek. Bütün boyutlarıyla hukukçu insan odaklı bir eğitime tabi tutulması lazım.
Ben sizin mecliste olduğunuz döneme dönmek istiyorum. Siz İnsan Hakları Komisyonu'ndan da sorumlu grup başkan vekiliydiniz. Bizim de 99 yılında az önce Kartal Bey de söyledi, işte büyük bir baskın yaşadık biliyorsunuz. Bizim de evimize girildi, hatırlarsınız.
Bizim grupta tartışıldı.
Evet, onu hatta birazdan da belki girebiliriz. Evet. Kartal Bey olsun, ben olayım. Bir hafta işkence gördük, emniyette kaldık. Ki Kartal Bey'in astım rahatsızlığı vardır. Hepimizin göz önünde çok ileri boyutlu bir şekilde şeyler yaşadı. Evet. Biliyorsunuz raporlarımız var, dava açtık vesaire. Evet.
Hatırlıyorum çünkü grupta ben, o gün grubu ben yönetiyordum. Ekrem Pakdemirli Hoca, Lütfullah Bey ve bir grup arkadaş bu konuyu çok sert çıkmıştı. O gün İçişleri Bakanı Saadettin Bey'di. Çok sert çıktı ve çok ciddi tartışmalar oldu bizim grup. O gün gündemini konuşamadı bu gündem nedeniyle. İşte tabii rahmetli Tevfik Ertuğrul Bey, eski milletvekili dostumuz, arkadaşımız. Çok kıymet verdiğimiz bir arkadaşımız. Onun eşinin mağduriyeti bizleri çok üzmüştü o zaman. Ve biz bir de tabii arama şekli şeydi. Böyle yasal değildi. Yasal değildi. Doğru. Bir de şeye aykırıydı. Davranış bozukluğu vardı. O zaman çok ciddi tepki gösterildi bizim grupta gerçekten. Ve o zaman o davranış kınanmıştı bizim grup tarafında. Evet.
Biz sonra İnsan Hakları Komisyonu'na da mecliste başvurduk. Evet. Fakat acı olan taraf şudur tabii ki. Demin davaların uzun sürmesinden de bahsediyorduk. Bakın 15 yıl oldu neredeyse. Halen daha dava devam ediyor, açılan davalar. Evet. Bir şey elde etmeniz çok kolay olmuyor. Söz gelimi zaman aşımına 2 yıl varken bir celse süresi mesela 7 ay sonraya duruşma tarihi veriliyor değil mi?
Evet.
Bu tip şeyler şimdi nasıl olsa zaman aşımı olacak mantığıyla hareket etmek ne derece
doğru? Burada şeye bağlı. Eğer bir hakim bir davada ya bu davayı ben zaman aşımıyla yok edeyim gibi düşüncesi varsa o hakim değildir.
Evet.
Bir kere o objektiften uzaktır. O kararı zaman aşımından önce adil kararını vermesi lazım. Yani bu doğru yargılamanın, adil yargılamanın önünde zaman aşımına sığınmak da bir engeldir. Yani orada göz göre göre, bile bile zaman aşımına doğru gitsin bu dava demek. Hele hele sanıklara şikayet, müşteriye kızdığından dolayı.
Evet.
Yani işte sanıkları ben burada şey yapayım, koruyayım veya müşteriyi koruyayım, neyse hangisiyse. Bu tür davranışlar fevkalade yanlış davranışlar tabii.
Neyse ki tabii artık zaman aşımı sorunu işkencede zaman aşımı kalktı. Evet, hani bunlar tabii eskide olan şeylerden bahsediyorum ama şu an zaman aşımı sorunu
şimdi
tabii
ki yok. Şimdi Yargıtay'da ilginç bir karar çıktı. Bugün gazetelerde de vardı. 12 Eylül öncesinde haksız yere tutuklanan bir vatandaşımız tazminat davası açtı. Tazminat davasını 42 milyar lira bir tazminata hükmettiler. Fakat Yargıtay zaman aşımı nedeniyle bu tazminat hükmedilemez diye bozdu. Hakim direndi. Şimdi ceza şimdi hukuk genel kuruluna gelecek.
Bakalım nasıl.
Bakalım dava nasıl bitecek. Bence merak ediyorum. Evet. Şimdi bu da bir insan hakkı ihlali olduğuna göre.
Tabii ki.
Şimdi işkencede insan haklarında o zaman aşımı kavramı neyse burada haksız tutuklamada da zaman aşımı olmaması lazım.
Evet.
Sen haksız yere tutuklamışsın. Adam 63,5 yıl yatmış içeride. 3,5 yıl hayatından sen çalmışsın.
Tabii ki. Bu
ve sonra beraat etmişsin. Sonra zaman aşımı. Peki böyle bir şey olabilir mi?
Yok.
Onun zamanı ne oldu?
Tabii. Çok ciddi bir hak kaybı. Ciddi çok bir mağduriyet.
Onun için inşallah Hukuk Genel Kurulu bu kararı mahalli yerel mahkemenin lehine olan yani 42 milyar tazminatı onaylar da bir hukuk literatörüne de ciddi bir karar geçmiş olur diye düşünüyorum.
İnşallah. Biraz gündemden bahsedelim. Gündemden derken gündemden değil. Biraz karşılıklı gergin bir dilin genelde topluma hakim olduğunu görüyoruz. Gerçi hukukla çok birebir bağlantılı bir konu değil ama siz aynı zamanda bir siyasetçi geçmişiniz var. Aynı zamanda bir hukuk adamısınız. Bu tip böyle gergin bir dil kullanmak, siyasetçilerin başta olmak üzere birbirine karşı kullandığı gergin dil, toplumda kamplaşmalara sebep oluyor biliyorsunuz. Bunu aşmanın, toplumda birleşmenin, uzlaşmanın sağlanmasının yolu nedir sizce? Böyle bir soru da sormuş olayım size.
Tabii. Önce siyasetçi örnek kişi olmalı. Yani kullandığı dil topluma örnek olmalı.
Evet.
Nezaket her kapıyı açar.
Tabii.
Nezaketi elden bırakmayacaksınız. Karşındaki rakibi eleştirirken bile bunu hicvedebilirsin, nükteyle eleştirebilirsin, gülerek eleştirebilirsin. Dolayısıyla hem siyasette tartışmanın seviyesini yükseltmek lazım, hem de seciyeyi elden bırakmamak lazım. Yani siyasi ahlak dediğimiz olayı elden bırakmamak lazım. Eğer siyasetçiler birbirlerini gülerek tenkit ederlerse, gülerek eleştirirlerse, hiciv sanatını, nükteyi kullanırlarsa hem toplum gülümser hem de söyledikleri iyi anlaşılır. Öfkeyle böyle çatık kaşlarla sıkı yumruklarla tartışan insanlar dinlenmezler. Ne karşıdaki dinler ne kendi kendine ne söylediğini bilir. Dolayısıyla her o çatık kaşlı insan yumrukları sıkılı insan konuşur da konuşur, konuşur da konuşur, diğeri de konuşur ama ondan ne toplum faydalanır ne kendileri bir iletişim kurabilirler. Birbirlerine faydası olur. Önce siyasette üslup fevkalade önemli. Nezaketi öne almak lazım. Seviyeyi öne almak lazım. Tartışma kültürünü tam yaşatmak lazım. Yani tartışmayı kavgaya dönüştürmemek lazım. Tenkidi tahribe dönüştürmemek
doğru,
lazım.
Çok doğru.
Yani tenkit etmek başkadır, tahrip etmek başkadır. Her şeyi tenkit edebilirsiniz. Karşındaki siyasi partiyi tenkit edebilirsin. Efendim, demokratik tüm kurumları tenkit edebilirsin. Ama demokratik kurumları tahrip edemezsin. Şimdi bizimkiler, bugünkü ortamı kastediyor. Siyaset çok gergin. Öfkeyle yola çıkıyorlar. Tenkit edeceğim derken tahrip ediyorlar. Bakın mesela ben örnek olarak veriyorum. Ordumuzu da, Türk ordusunu tenkit edebilirsin. Tahrip edemezsin.
Kesinlikle.
Çünkü bu coğrafyada güçlü bir ordu olmadan barınmak, tutunmak mümkün değil.
Tabii ki. Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir kurum. Çok korunması gereken.
Bakın bu coğrafyada bu kadar komşularının bol olduğu, Orta Doğu ile komşu, Balkanlarla, Kafkaslarla, Akdeniz'de komşu, bu kadar çok komşusu olan, bu kadar çok ihtilaflı bir coğrafyada tarihin bize bıraktığı miras da ortada. İhtilaflı bir mirasımız var. İmparatorluktan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşuz. Bu kadar ihtilaflı bir coğrafyada güçlü ordunun olması zorunludur. Bu coğrafyadaki medeniyetlerin tümü güçlü orduyla yaşamışlardır. Orduları zayıfladığı an yok olmuşlardır. Tarihte gidin bakın inceleyin. Bu coğrafyada güçlü ordu beslemek zorundasınız. Başka coğrafyalara benzemiyor.
Evet.
Başka ülkelerin komşusu yok ki.
Veya maşallah bizim her yerde komşu.
Hayır, bir de bizim olabilir. Öyle enteresan ki denizlerimiz de var.
Deniz kuvvetleri beslemek zorundasın. Yapmak zorundasın. Çünkü 3 tane denizin var. Evet. Kara kuvvetleri zaten. Hava kuvvetleri de. Bir de komşun çok. Bir de bizim komşuların hepsi pıt pıt. Başka bir tarihle.
İsviçre gibi değil yani. Komşularda bir olay yok.
Bizim komşuların hepsi de böyle şey. Yani,
hareketli.
Hareketli komşular çok. Ya. Irak, İran, efendime söyleyeyim Suriye. Hepsi evet. de böyle demokrasiye oturmamış.
Evet,
kurumsal kurumlara oturmamış. Şimdi bakıyorsunuz Orta Doğu'da hiçbir demokrasi yok. Hepsi diktatörlükle idare ediliyor.
Evet.
Kafkas o tarafa bakıyorsunuz. Orası da öyle. Orası yani Rusya'dan ayrılmışlar. Henüz kurumları yetişmemiş, yerleşmemiş.
Tabii ki.
Öyle. Şeye bakıyorsunuz, Balkanlara bakıyorsunuz. Orada Balkanlar zaten kendi içinde kavgalı bir etnik yapısı var.
Evet.
Yani en çok etnik yapının, en çok kavganın olduğu bir yer. Balkanlar Osmanlı hakimiyeti varken nefes almışlar, rahat yaşamışlar. Osmanlı hakimiyeti gittikten sonra bitmiş. Ki Orta Doğu da aynı şekilde.
Doğru.
Ne zaman Osmanlı ayrılmış?
Kesinlikle.
Olay bitmiş.
Kendileri söylüyorlar.
Kavgalar başlamış. Sonra kendi aralarında işte erken kalkan ihtilal yapmaya başlamış. Evet. Efendim, dolayısıyla kurumları da oturmayınca böyle bir yapıda komşularımız. Hep bizim başımıza bela oluyor. Balkanlardan göçler, Orta Doğu'dan göçler, bir Irak göçmenlerini ağırlıyoruz. Bir Suriye göçmenlerini ağırlıyoruz. Yarın Allah göstermesin işte İran'dan göçerler. Oradan göçerler, buradan göçerler. Yani Türkiye öyle bir konumda bir ülke ki gerçekten coğrafyamızın bize yüklediği çok sorumluluk var. Çok yükümlülük var.
Çok doğru.
Çok riskli bir coğrafya burası. Bu riskli coğrafyada çok güçlü ordunun olması lazım. Onun için ordumuzu eleştirirken yani vesayet, siyaset üzerindeki vesayeti kaldıracağız. O çok doğru bir şey. Avrupa Birliği'nde neyse o olacak. Ordu siyasete karışmayacak.
Evet.
İhtilaller dönemine sona erdireceğiz. Tabii. Ama bunu yapacağız derken ordunun öz yapısını tenkidi bırakıp tahrip etmeye kalkışmak yanlış.
Tabii ki.
Yani bu nedenle ben demokratik kurumlar tenkit edilmeli, siyasetçiler birbirini tenkit etmeli, eleştirilerini sunmalı ama tahrip etmemeli. Muhalefet de lazım, iktidar da lazım. Şimdi kalkıp muhalefeti tenkit edeceğim diye tahrip edemezsin ki.
Tabii ki.
Muhalefet de milli irade. Kesinlikle. Yalnız sen milli irade değilsin ki.
Tabii ki.
Şimdi iktidar diyor ki milli iradenin temsilcisin. Tamam, temsilcisin, doğru. Ama muhalefet de milli iradenin temsilcisi. Bütün partiler milli iradenin temsilcisi.
Tabii.
Onlar nereden geldi? Onlar aydan mı geldi? Hı hı. Onlar da millet onları geldi meclise koydu. Onlar da milli iradenin temsilcisi.
Evet.
Ve aynı şekilde yargı da millet adına karar veriyor. Yargı da millet
tabii
adına
ki.
Karar veriyor.
Tabii.
Dolayısıyla burada milli iradeyi tekele bağlamak da yanlış. Yani milli irade benim demek yanlış. O çoğunluğun iradesi orada tecelli etmiş. İdareyi ona vermişler. Yönetme yetkisini ona vermişler. Yarın aynı milli irade senden alır. Başka birine verebilir. Yani o nedenle önemli olan demokraside kurumları tahrip etmemek. Kurumları yaşatmak.
Beyhan Bey, demin çok güzel izah ettiniz. Bölge coğrafyasını tarif ederken dediniz yani erken kalkan ihtilal yapıyormuş. Yani öyle bir üçüncü dünya ülkeleri maalesef ki öyle tarif edilebilecek bir demokrasiye sahipler. Şimdi Türkiye gerek Orta Doğu'da jeopolitik, jeostratejik konumu, tarihi mirası her açıdan bakıldığında gerçekten Orta Doğu coğrafyasında da İslam ülkeleri arasında en ileri demokrasi. Tabii. Yeterli asla demiyorum. Bu yüzden diyorum ki, katılır mısınız söylediğime? Ne yapılırsa yapılsın, demokratik teamüllerden taviz vermeden, demokratik yöntemler kullanılarak, demokrasi çerçevesinde hareket edilsin. Elbette. Tepkiler bu şekilde gösterilsin, muhalefet bu şekilde yapılsın.
Tabii.
Atılacak her adım mutlaka demokrasi içerisinde yapılsın.
Tabii şimdi bizim Batı'dan bakıldığı zaman veya işte Amerika'dan bakıldığı zaman İslam dünyasına, tabii onlar İslam'la demokrasiyi birlikte yaşatan ülke olarak yorumluyorlar Türkiye'yi. Yani İslam ülkesi ama aynı zamanda demokrasi. Varlığı. Bu çok önemli bir bizim için prestij kaynağı bir olay.
Tabii.
Ama bizim bu demokrasimizi geliştirmemiz lazım.
Kesinlikle.
Bunu yaparken de demokratik kurumları koruyarak ve özellikle biz Avrupa Birliği'nin kendisi lazım değil, bize Avrupa Birliği ile girelim demiyoruz. Onun kuralları lazım bize, ilkeleri
doğru,
lazım.
Doğru.
Biz o ilkeleri eğer alıp yapabilirsek, yani hayata geçirebilirsek biz İslam ülkelerine örnek olabiliriz. Ama bunu örnek olurken, yani bize örnek alın derken, onlara bir abi pozisyonunda yaklaşıp işte ben seni koruyacağım, kollayacağım mantığıyla değil de,
evet,
onun da bağımsız bir ülke olduğunu kabul ederek onunla öyle iletişim kurmak lazım.
Sevgi ve şefkatle.
Sevgi,
yani.
Evet.
Yani saygı.
Saygıyla, daha doğrusu onları da bağımsızlıklarını, onların devletliklerinin bağımsızlıklarını da koruyarak, tabii kollayarak, ki, onlara ki saygı göstererek yaklaşmak,
kesinlikle,
lazım.
Kesinlikle. Bu dediğiniz çok önemli. Evet.
İşte ben abi, Türkiye abimi o dönemde. Bir ara böyle psikoloji yaşandı. Hayır, Türkiye'de sizinle beraber eşit haklara sahip, doğru, uluslararası camianın bir üyesidir. Sofraya birlikte oturuyoruz, eşit şartlarda oturuyoruz,
tabii,
deyip münasebetleri kurmak lazım. Bir böyle psikolojik olarak o halkta veya yöneticilerinde bir abilik rolüyle, hı-hı, gel bakalım filan, şunu şöyle yap, hı-hı, bunu böyle yap demek gibi.
Bir kibir hissetmemeleri gerekiyor.
Hissetmemeleri gerekiyor.
Ama bunun hizmet öncülüğü, yani biz orada belki mesela lider ülke olarak, bu rahmetli Özal, evet, zamanında da böyleydi. Evet. Daha önce, daha sonra hep zaten bir Türkiye'nin ülküsüdür sonuçta, evet, bölge ülkelerine liderlik. Burada aslında kastedilen liderlik her zaman bir hizmet amaçlı, hadimlik amaçlı.
Bir de mütevazilik temelli.
Yani. Evet, bir de senin lider olduğunu sen karar verme. Diğer ülkeler karar versin. Yani lider ülke tabirini sen karar vermeyeceksin. Evet. Diğer ülkeler diyecek
çok
ki
doğru,
Türkiye Orta Doğu'nun lider ülkesidir,
doğru,
diyecek.
Doğru.
Yoksa ben kendi kendime lider ülkeyim desem bir anlam,
evet,
ifade,
anlam
etmez,
ifade etmez. Tabii ki.
Yani uluslararası camia senin uyguladığın politikalarla, senin ekonomik gücünle, senin, evet, askeri gücünle, senin konumunla seni bu bölgenin lider ülkesi saymalı, kabul etmeli.
Tabii.
Yani sen lider ülkeyi kendi kendine ben lider ülkeyim dememen lazım. Ama lider ülkeyi başkaları söylemeli. Hani derler bir kişi hakkında yorum, toplum değer vermeli. Bu kişiyi nasıl tanırsınız dediğin zaman.
Doğru, tabii.
Diyeceksin ki işte ben bu kişiyi şu şekilde tanırım. Ben kendi kendimi tarif edemem, olmaz ki. Ben, tabii, çok iyi bir insanım diyemem. Başkaları benim iyi insan olup olmadığımı veya zaaflarımı, artılarımı, eksilerimi onlar karar vermeli. Bu ülkeler için de böyle bu.
Tabii. Çok doğru. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Programımızın sonuna geldik. Tabii. Çok güzel bir söyleşi oldu. Nasıl geçtiğini anlamadık. Katıldığınız için şeref
ben duyduk. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim.
İnşallah tekrar görüşürüz.
İnşallah. Tabii. Çok memnunuz, evet, sizi ağırlamaktan. Bir adil yargı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyoruz. Evet.